Baba ve Piç, Elif Şafak.
Ayrım 30.
Temizlikçi kadınlar da uyanık. Kimi pek hareketli ve eli çabuk, kimi pek tembel ve isteksiz her yaştan kadın. Gün boyu ovup duracakları lüks evlere en az 2-3 otobüs değiştirerek gitmek üzere erkenden kalkıyorlar. Gittikleri yer başka bir dünya. Zengin kadınlar daima makyajlı geziyor ve katiyen yaşlarını göstermiyor. Temizlikçi kadınların kocalarının aksine banyolardaki karıların kocaları daima meşgul. Şaşırtıcı ölçüde kibar ve çıt kırıldımlar. Bu sitelerde zaman kıt bir kaynak değil. İnsanlar onu sıcak su gibi bol bol ve rahat rahat kullanıyor. Temizlikçi kadınlar sitelerdeki kadınların sabah akşam yaptıkları duşların ya da köpüklü sütlü banyoların uzunluğuna ve sıklığına şaşmaktan kendilerini alamıyorlar. İmamlar, simitçiler, fırıncılar, temizlikçiler, hırsızlar, çöpçüler ve çöp karıştıranlar, evsizler, fahişeler, pezevenkler, kulüplerdeki gece nöbetini bitiren fedailer, konsomatrisler, taksiciler, şehri terk edenler ve henüz kapısına varanlar, duvarlara slogan yazmak için sokaklara çıkmış olan sağcı ve solcular. Bu erkenciler dışında İstanbul'un geri kalanı hala derin uykuda. Artık şafak söküyor. Şehir jölemsi bir şey şu anda. Yarı sıvı, yarı katı. Göklerdeki semavi göze, kazancıhanesi gecenin gölgeleri arasında yer yer ışıltılı bir küre gibi görünüyor olsa gerek. Bu büyük, eski konağın çoğu odası karanlık ve sessiz. Ama birkaçı aydınlık. Erken kalkanlar işte o odalardı. Kazancıhanesinde uyanık olanlardan biri Armanuş. Anuş ağacının üyelerine bir gün önceki şaşırtıcı hadiseyi anlatma hevesiyle erkenden kalkıp hemen internete bağlandı. Onları İstanbul'un bohem yanlarını anlattı. Sonra Cafe Kundera'da tanıştığı her karakteri ve kavgayı özetledi. Şimdi onlara alkolik karikatüristin betimlemesini yapıyor. Şarap bardağının nasıl yeni bir işlev bulduğunu ekleyerek. Karikatürcü eğlenceli bir tipe benziyor yazdı. Antika vurma. Siyasetçileri penguen olarak çizdiği için hapse girebileceğini söyledin değil mi? Vay be, mizah Türkiye'de ciddi iş. Hakikaten herif sıkı bir tipe benziyor diye ona katıldı Lady Tavus Kuşu Siramark. Biraz daha anlat. Ama görünüşe göre birileri hadiseyi bambaşka açıdan yorumlamıştı. Abartmıyor musunuz bir parça? Ne onda ne o salaş kafedeki başka bir karakterde ilginç bir taraf var. Görmüyor musunuz? Hepsi İstanbul'un bohem, avantgard, bir nevi kaymak sanat manat çevresinden yüzler. Tüm dünyadan nefret eden ama en çok da kendi ülkelerinden nefret eden tipik üçüncü dünya eliti diye araya girdi Baron Bakhtesyan sert mesajı. Armanuş irkilip nedense etrafına bakınma gereği duydu. Bilgisayar ekranında yazılı olanları kimsenin görmediğinden emin olmak istercesine. Ama uykucu Asya odanın öte tarafından horul horul uyuyordu işte. Beşinci Sultan ayak uçlarına kıvrılmış vaziyette. Kafasında kulaklık, elinde açık bir kitap, sonsuza tanıklık. Emmanuel Levinas. Asya'nın yatağının yanında boş bir CD kapı var. Johnny Cash. Tepeden tırnağa karalar giyinmiş, gri, kasvetli bir gökyüzünün altında dimdik, bir yanında bir kedi, bir yanında bir köpek, çerçevenin çok ötesindeki bir noktaya bakıyor bilgece. Asya Walkman'i sürekli çalma modunda bırakmış. Bu açıdan da annesinin kızı. Her türlü gürültüyü kaldırabiliyor ama sessizlikle başa çıkamıyor. Armanuş oturduğu yerden şarkı sözlerini çıkaramıyor ama ritmi duyabiliyor. Keş'in bariton sesinin kulaklıklarından odaya yayılışını dinleme hoşuna gidiyor. İçerideki ve dışarıdaki çeşitli sesleri dinlemekte. Uzak camilerden yankılanan sabah ezanları, yakınlardaki bir duvara Kürt sen Kürtçe konuş, asimile olma yazmayı henüz bitirmiş bir grubu kovalayan polis arabasının sireni, sokağın karşısındaki bakkalın önüne süt bırakan sütçünün tıngırtıları, 5. Sultan ve Asya'nın şaşırtıcı ölçüde uyumlu solukları, hangisinin kimden çıktığı belli olmayan bir horultular ve mırıltılar karışımı. Baron Bakhtesyan'a verilecek en münasip cevabı arayan Armanuş'un klavyeye dokunan parmak uçlarının sesi. Neredeyse sabah oldu. Armanuş yeterince uyumadığı halde kendini hafiflemiş hissediyor. Uykuyu yenmenin verdiği zafer duygusu. Aşağıda sol arka köşede Gülsüm Nine'nin odası var. Uyuyor şu anda. Rüya görüyor. Başka bir hayattı gerçekten de. Korkunç Ivan olabilirdi belki ama kas katı kireçlenmişse eğer kişiliği bu hiç sebepsiz değil. Zaman içinde giderek sirkeleşen pek çok insan gibi büyükannenin de bir hikayesi var. Ege kıyısında son derece şirin ama yoksunluklarla dolu küçük bir kasabada büyümüş. Kendisininkinden çok daha zengin, çok daha şehirli ama kesinlikle çok daha kısmetsiz bir aile olan Kazancılar'a gelin gelmiş. Erken öldükleri için erkeklerin elmas kadar kıymetli olduğu hassas ve hastalığa yatkın bir soyun genç. Köylü gelini olmanın rahatsızlığını yaşamış. Bir anda kendine erkek evlat doğurmakla yükümlü buluvermişti. Ne kadar çok erkek evlat verirse o kadar iyi. Çünkü ne kadar hayatta kalacakları hiç belli olmaz. Oysa o bir ardına kız doğurmuştu. Eyvah bir kız daha, eyvah bir kız daha, eyvah bir kız daha. Her doğumuna kocasının kendisinden biraz daha uzaklaştığını görmenin ıstırabı bir de her şeyin üstüne. Levent Kazancı karısıyla çocuklarını disiplin altına almak için kemerini kullanmaktan sakınmayan hoyrat bir adamdı. Bir oğlan, Allah bir oğlan bahşetse her şey yoluna girecekti. Arka arkaya üç kız, sonra mucize, dördüncü bebek nihayet oğlan. Şanslarının döndüğünü umarak bir kez daha denemişlerdi ama beşinci bebek yine kız olmuştu. Varsın olsun Mustafa yeterliydi soyu devam ettirmeye muktedir. Her zaman kızları üstün tutulan, her kaprisi yerine getirilen, pohpohlanan, şımartılan Mustafa. Sonra müzik dinliyor ve rüyaya karanlık çöküyor. Mustafa bir daha dönmemek üzere ABD'ye gidiyor. Gülsümlü'ne asla sevgisine karşılık bulamamış bir kadın. Yavaş yavaş değil de hızla yaşlanan, bakirelikten ihtiyarlığa atlayan, asla orta yaşlı olamayan bir kadın. Kendini tümüyle yegane oğluna adamış. Kızlarını hiçe saymak pahasına ona tapmış, hayatını ondan aldığı her şeye karşı teselli oğlunda aramıştı. Ama Mustafa Arizona'ya gittikten sonra düzenli kartpostallar ve iki satırlık mektuplardan ibaret kalmıştı varlığı. Ailesini ziyaret etmek için İstanbul'a dönmemişti hiç. Gülsüm yine terk edilmiş hissediyordu kendini. Kederin yanı sıra utanç veriyordu terk edilmek. Utanılacak bir şey yapmış gibi hissediyordu terk edilen ve bunu düzeltmek için elinden bir şey gelemeyen. O da içindeki sancıyı kapatabilmek için dış cephesini kararttıkça karartmıştı. Gittikçe taşlaşmıştı. Birinci kadın sağ köşesinde yaz kış lavanta kokan bir odada cici anne yatıyor derin uykuda. Yatağın yanında kiraz ağacından bir komodin, üzerinde Kur'an-ı Kerim, evliyalar ve hayatları hakkında bir kitap ve yosun yeşili ışık saçan koca bir lamba var. Kitabın yanında kehribar imameli sarı bir tesbih ve içine takma dişlerini dinlendirdiği yarısına kadar dolu bir bardak. Cici anne için saatten nicedir doğrusallığını kaybetmiş bir akışın gelişi güzel tiktakları demek. Zaman otoyolunda hiçbir işaret levhası, hiçbir trafik ışığı, hiçbir yol tarifi yok. İstediği istikamete gidebilir. İster ileri, ister geri. Şerit değiştirebilir. İster sağa, ister sola. Yahut mesela yolun tam ortasında aniden durup gitmeyi hepten reddedebilir. Çünkü onun hayatında ilerleme diye bir şey yok artık. Güzergah kalmamış. Sadece tek tek, kopuk kopuk anların ebedi tekerrürü var. Son zamanlarda bazı çocukluk hatıraları geliyor gözünün önüne. Burada ve şu anda meydana geliyormuşçasına cap canlı. 8 yaşında gri mavi gözlü sarı saçları lüle lüle bir kız. Selanik'te annesiyle birlikte Balkan Savaşı'nda ölen babasının ardından sessizce gözyaşı döküyorlar. Sonra kendini İstanbul'da görüyor. Ekim'in sonları. Cumhuriyet ilan edilmiş. Bayraklar. Her yer bayraklarla donanmış. Kırmızı beyaz, ay yıldız. Yeni yıkanmış çamaşırlar gibi dalgalanıyorlar rüzgarda. Temizlik yapılmış sanki vatan topraklarında. Bayrakların ardında Rıza Selim'in çetin yüzü. Gür sakalı, kara gözleri. Sonra kendini genç bir kadın olarak görüyor cici anne. Bentley piyanosunun başında iki dirhem bir çekirdek giyinmiş misafirlere neşeli ezgiler çalıyor. Ağzında eriyen badem ezmesi tadı. Cici annenin hemen üzerinde küçük odada Cevriye teyze uyuyor. Son yıllarda defalarca gördüğü kabusu görüyor tam şu anda. Yeniden öğrenci olarak görüyor kendini. Bir sınıfta. Üzerinde çirkin, kül grisi bir üniforma. Müdür onu sözlü yapmak için tahtaya çağırıyor. Kan ter içinde. İki yana sallanıyor. Ayakları ağır. Soruların hiçbirini anlamıyor. Cevriye teyze aslında liseden mezun olmadığını öğreniyor. Kayıtlarda bir hata yapılmış. Şimdi mezun olup öğretmenlik yapması için bu tek dersi vermesi gerekiyor. Her seferinde aynı sahnede uyanıyor. Müdür not defterini çıkarıp kırmızı bir dolma kalemle Cevriye adının yanına kocaman bir sıfır yazıyor. Son 10 yıldır kocasını kaybettiğinden beri gördüğü kabus bu. Rüşvetten hapse girmişti kocası. Cevriye teyze bu suça inanmayı sonuna kadar reddetse de. Tahliye olmasına bir ay kala anlamsız bir kavga esnasında aptal bir elektrik kablosuna basarak ölmüştü. Cevriye teyze bu sahneyi tekrar tekrar canlandırırdı hayallerinde. Kabloyu oraya koyup kocasının ölümünden mesul olan mahkumu gözünün önüne getirmeye çalışırdı. Hapishane kapılarında elinde dolu bir silah o adamı beklediğini hayal ederdi. Her seferinde değişirdi senaryonun geri kalanı. Bazen tahliye edilir edilmez katilin suratına tükürürdü hemen oracıkta. Bazen de sadece uzaktan izlerdi adamı. Onu değil, kendini vururdu. Cevriye teyze kocasını kaybettikten sonra evini satmış ve kazancı hanesine kesin dönüş yapmıştı. İlk aylarda tek yaptığı durmadan ağlamaktı. Kocasının eski fotoğraflarına bakarak onlarla konuşarak geçirirdi günlerini. Gözleri iki kırmızı kasavet torbası halinde şişmiş, burnu silmekten soyulmuş vaziyette dolaşmıştı ortalıkta. Ta ki bir gün mezarlıktan dönüp de bütün fotoğrafların yok olduğunu görene kadar. Fotoğrafları ne yaptın diye bağırmıştı Cevriye teyze annesine. Kimi suçlayacağını gayet iyi bildiğinden. Geri ver hepsini. Hayır demişti Gülsüm yine kararlı bir sesle. Tekini bile vermem. Bütün gün onlara bakıp bakıp ağladığın yeter. Göz görmeyince gönül katlanırmış. Oysa gönlü hep kederli, hep yaralı kalacaktı. Tesadüf bu ya, fotoğrafların kayboluşu Cevriye teyzenin haşin bir tarih öğretmeni ne dönüşmesiyle aynı zamanda rastlayacaktı. Onun karşısındaki odada Feride teyze uyuyor. Zihni zehir gibi. Yaratıcı bir kadın o. Bir kolaj kadını. Bir de parçaları bir arada tutabilse? Bunca duyarlı olmak olağan dışı. Bunca duyarlı olmak külfet. Bunca duyarlı olmak korkutucu. Çünkü her an her şey olabilir. Ayağını bastığı toprağın sağlamlığından asla emin olamaz. Ne bir emniyet ne de süreklilik hissi var. Hayat birleştirilmeye bekleyen parçalar halinde yağıyor üstüne üstüne ama bir türlü bir bütünü kuramıyor. Zaman zaman Feride teyze bir sevgilisi olduğunu hayal ediyor. Onu tümüyle içine alacak, evhamlarını, paranoyalarını, tuhaflıklarını, anormalliklerini severek karşılayacak bir aşk istiyor. Her şeyine hayran bir sevgili. Öyle sevilesi yanlarını sevip, sevilmeyesi yanlarından kaçan birini istemiyor. Aşk dediğin iyi günde, kötü günde, normallikte ve delilikte, düğün pastası yerken de, yanında avuç avuç sakinleştirici alırken de. Belki de deliler bu yüzden biriyle çıkmakta zorlanıyorlar diye düşünüyor. Çatlak olduklarından değil de imkansız aşkı aradıklarından. Ama bunlar sadece gündüz düşleri. Rüyalarında ise Feride teyze yakışıklı sevgililer değil, yamalı bohçalar görüyor. Geceleri büyüleyici renklerde ve türlü türlü geometrik şekillerde yamalı bohçalar yapıyor. Okyanus akıntıları dans ediyor yanında yöresinde. Dünya sonsuz olasılıklarla ve en elim kazalarla dolu tekinsiz bir küre halini alıyor. İnşa edilen her şey aynı anda yıkılabiliyor. Doktorlar Feride teyzeye canını sıkmamasını, ilaçların düzenli almasını söylemişlerdi ama ona enerji veren diyalektik hakkında fazla bir şey bilmiyorlar. Yap ve sil, kur ve yık, ver ve al. Kalıcılığa değil sadece anın geçiciliğine inan. Feride teyzenin zihni muhteşem bir kolaj sanatçısı. Feride teyzenin odasının yanında banyo var. Onun yanında da Zeliha teyzenin odası. O uyanık. Yatağında oturuyor şu anda. Başka birine aitmiş gibi dikkatle inceliyor odasını. Burada yaşayan yabancıya kendini daha yakın hissetmek için ona dair ayrıntıları ezberler gibi. Elbiselerine bakıyor uzun uzun. Bir düzine etek. Hepsi mini, hepsi gösterişli. İçine doğduğu ahlaki değerleri protesto etmenin en sağlam yöntemi. Duvarlarda resimler ve dövme posterleri. Zeliha teyze kırkına merdiven dayamış bir kadın ama odası pek çok açıdan bir genç kızınkini andırıyor. Belki içindeki öfkeyi, istemeden kızına aktardığı öfkeyi kaybedecek kadar büyümemiş henüz. Belki de hiç büyüyemeyecek bu anlamda. Ona göre isyan etmeyen, kurulu düzeni ve tekmil adaletsizlikleri tevekkülle karşılayıp Allah'ın rahmetinden sual etmeyen kişi ottan böcekten farksızdır. Hayatın özü direnişte yatar. Ancak direnenler insan gibi yaşar. Geri kalan insanlar ikiye ayrılır. Nebatgiller, her şeyle barışıktır bunlar ve çay bardakları. Pek çok şeyle barışık olmasalar da karşı çıkacak güce sahip değildirler. Birinci grup en habisi ama ikinci grup en zavallısıdır. Zeliha teyze zayıflığı sevmez. İstanbullu bir kadın için demir feraset kuralı. Eğer çay bardağı kadar kırılgansan ya kaynar suyla asla karşılaşmamanın bir yolunu bul ve ideal bir kocaya varıp ideal bir hayat sürmeyi umut et ya da yavrucuğum bir an önce kırılmaya bak. Bütünün bir işe yaramazsa kırıkların bir işe yarar belki.
Ayrım sonu.